İkinci ayrım sayfa 17. Gecenin kutsal karanlığı Michael Connelly. İkinci bölüm. Suç mahallindeki soruşturmayı tamamlayıp saat 3'te Hollywood şubeye dönen Bayard, dedektif bürosundaki bölmelerden birinde çalışıyordu. Gündüzleri 48 dedektifin çalışma alanına ev sahipliği yapan bu devasa odada gece yarısından sonra incin top oynar, Bayard da canının istediği yere otururdu. Koridorun ilerisindeki devriye amirinin ofisinden gelen gürültüden ve telsiz konuşmalarından uzakta köşedeki bir masayı seçti. Saat 5'i 7 gece siperinde yerini alan bir asker gibi çalışma alanının yarım duvarlarının arasındaki bilgisayarın başına geçti. Artık odaklanıp raporunu yazabilirdi. İlk olarak müdahale ettiği haneye tecavüz vakasının raporunu bitirdikten sonra artık küvetteki ölüme dair raporunu yazmaya koyulabilirdi. Bu vakayı otopsi sonucu bekleniyor olarak sınıflandıracaktı. Olay yeri inceleme fotoğrafçısını çağırmış, kedi de dahil her şeyi belgeleyerek kendini sağlama almıştı. Ölümün kaza ara gerçekleştiğine hükmederse kurbanın ailesinin ve hatta belki de amirlerinin eleştiri oklarına maruz kalacağını biliyordu. Gel gelelim otopside cinayete dair herhangi bir bulguya rastlanmayacağına ve ölümün bir kaza neticesinde gerçekleştiğine hükmedileceğine emindi. Tek başına çalışıyordu. Ortağı John Jenkins vefat iznindeydi. Gece vardiyasında görev yapan dedektiflerin ikamesi olmazdı. Bayard bir hafta sürecek yalnız kovboyluk serüveninin ilk gecesini yarılamıştı. Her şey Jenkins'in ne zaman döneceğine bağlıydı. Karısını kansere kurban veren Jenkins'in dünyası alt üst olmuş, Bayard da ona istediği kadar dinlenebileceğini söylemişti. Bayard defterinde ikinci soruşturmayla ilgili ayrıntıları not aldığı sayfayı bulup ekrana boş bir olay tutanağı açtı. Başlamadan evvel başını eğip bluzunun yakasını burnuna yaklaştırdı. Hafif çürüme ve ölüm kokusu aldığını sandı. Bunun sebebi koku hafızası mıydı? Yoksa koku gerçekten üzerine sinmiş miydi emin olamadı. Yine de o hafta kıyafetini tekrar giyme planı suya düşmüştü. Çaresiz kuru temizlemeye gidecekti. Başı hala öndeyken metal dosya dolabı çekmecesinin tangırtıyla kapandığını duydu. Çalışma alanının üzerinden büronun uzak köşesine baktı. Dört çekmeceli dosya dolapları oda boyunca uzanıyordu. İkili çalışan tüm dedektiflere dosyalarını muhafaza etmeleri için dört çekmeceli bir dolap tahsis edilirdi. Fakat şu anda başka bir çekmeceyi kurcalayan adam tanıdığı bir dedektif değildi ki Bayard merkeze gündüzleri de gelmesine sebep olan aylık ekip toplantılarından tüm dedektifleri tanıyordu. Dolapları rastgele karıştıran adamın saçları ağarmıştı ve bıyıkları vardı. Bayard'ın içgüdüleri adamın buraya ait olmadığını aykırıyordu. Başkası var mı diye görmek için bütün ekip odasını taradı, kimseyi göremedi. Adam bir çekmeceyi daha açıp kapadı. Bayard gürültüden yararlanarak koltuğundan kalktı, çömeldi, çalışma bölmelerini perde gibi kullanarak orta koridora doğru ilerledi. Böylelikle görünmeden davetsiz misafire yaklaşabilecekti. Ceketini arabasının bagajında bırakmıştı. Bu sayede belindeki Glock tabancasına rahatlıkla ulaşabilecekti. Tabancanın kabzasını kavrayıp adamın 3 metre gerisinde durdu. ''Hey, ne var ne yok?'' dedi. Adam dona kaldı. Karıştırdığı çekmeceden ellerini çekip Bayard'ın görebileceği şekilde yavaşça kaldırdı. ''Güzel'' dedi Bayard. ''Şimdi bana kim olduğunu ve ne yaptığını söyler misin?''
''Adım boş'' dedi. ''Birini görmeye gelmiştim.''
''Ne yani? Görmeye geldiğin kişi dosyaların içinde mi saklanıyor?''
''Hayır, eskiden burada çalışırdım. Money'yi tanırım.'' Adamı çağırırlarken dinlenme odasında bekleyebileceğimi söyledi. Ben de sıkılıp dolaşmaya başladım, özür dilerim.
Bayard biraz sakinleşti, elini tabancasından çekti. Boş adını tanıyordu. Ayrıca devriye amirinin takma adını bilmesi de içine su serpmişti. Yine de şüpheleri vardı. Eski dolabının anahtarı hala sende miydi diye sordu Bayard.
Hayır dedi Boş, dolap kilitli değildi.
Bayard dolabın kilidine baktı, gerçekten de açık olduğunu gördü.
Çoğu dedektif dosyalarını kilitli tutardı.
Kimliğin yanında mı diye sordu.
Elbette dedi boş. Ama şunu bil ki ben bir polisim. Sol tarafımda tabanca var ve kimliğime uzandığımda onu göreceksin, tamam mı?
Bayard elini tekrar beline götürdü. Uyarı için teşekkürler dedi. Bak ne diyeceğim. Kimlik işini şimdilik boş verelim. Ben önce şu silahı alsam nasıl olur sonra da?
Harry, işte buradasın.
Bayard sağına baktı. Devriye amiri Teğmen Monroe'nun ekip odasına girdiğini gördü. Monroe merkezden nadiren ayrılmasına rağmen zayıf bir adamdı ve hala bir sokak polisi gibi elleri kemerinde yürüyordu. Kendine göre ayarlama yaptığı kemerinde sadece o da zorunlu olduğundan tabancasını taşıyordu. Diğer hantal aygıtları masasının çekmecesinde tutuyordu. Monroe boş kadar yaşlı olmamakla birlikte 70'li ve 80'li yıllardaki polislerin vazgeçilmezi bir bıyık bırakmıştı. Bayard'ın temkinli duruşunu fark etti.
Bayard neler oluyor diye sordu.
Burada dosyaları karıştırıyordu dedi Bayard. Kim olduğunu bilmiyordu.
Rahat ol dedi Monroe. Boş iyidir. Burada cinayet masasında çalışıyordu. Eskiden cinayet masamız varken.
Monroe boşa döndü. Harry ne yapıyordun diye sordu.
Boş omuz silkti. Sadece eski çekmecelerime bakıyordum dedi. Beklemekten sıkıldım da biraz.
Neyse Dvorak merkeze geldi ve rapor odasında bekliyor dedi Monroe. Ve hemen onunla konuşmanı istiyorum. Onu sokaklardan çekmek hoşuma gitmiyor. En iyi adamlarımdan biri ve görevinin başına dönmesini istiyorum.
Anladım dedi Boş.
Boş Monroe'nun peşinden koridora, oradan da devri ofisi ve raporlama odasına gitti. Dvorak onları bekliyordu. Boş gitmeden önce dönüp Bayard'a baktı ve başıyla selamladı. Bayard onun gidişini izledi. Yalnız kaldığında Boş'un karıştırdığı dosya çekmecesine iyice yaklaştı. Ön yüzüne bir kartvizit yapıştırılmıştı. Bu çekmecelerini işaretlemek için herkesin yaptığı bir şeydi.
Dedektif Cesar Rivera, Hollywood Cinsel Suçlar Birimi.
Bayard çekmecenin içindekilere baktı. Sadece yarısı doluydu ve muhtemelen boş çekmeceyi karıştırırken dosyalar öne doğru düşmüştü. Dosyaları düzeltti. Rivera'nın etiketlere ne yazdığına baktı. Çoğunlukla kurbanların isimleri ve vaka numaraları karalanmıştı. Diğerleri Hollywood şubedeki ana caddelerin adlarıyla işaretlenmişti. Muhtemelen şüpheli faaliyetlerle ya da kişilerle alakalı bazı raporlardan oluşuyordu. Çekmeceyi kapayıp üstündeki iki çekmeceye baktı. Boş'un en az üç çekmeceyi açtığını hatırlıyordu. Bunlar da ilki gibiydi. İçlerinde başlıca kurbanın adına, cinsel suça ve vaka numarasına göre sıralanmış dosyalar vardı. Üst çekmecenin önünde eğilip bükülmüş bir ataş dikkatini çekti. Dolabın üst köşesindeki basma düğmeli kilidi inceledi. Eski modellerdendi ve bir ataşla kolaylıkla açılabilirdi. Kayıtların güvenliği öncelikli değildi. Çünkü yüksek güvenlikli bir polis karakolunda tutuluyorlardı. Bayard çekmeceleri kapadı, kilidi yerleştirdi, masasına döndü. Boş'un gece yarısı ziyareti ilgisini çekmişti. Tecrübeli dedektifin dosya dolabını ataş kullanarak açtığını ve çekmeceleri belli bir amaçla karıştırdığını biliyordu. Eski dosyalarına baktığına dair anlattığı nostaljik hikaye kuyruklu bir yalandı. Masadaki kahve bardağını alıp doldurmak için ilk kattaki dinlenme odasına yürüdü. İçerisi her zamanki gibi boştu. Bardağını doldurduktan sonra devriye ofisine gitti. Teğmen Monroe masasında oturmuş birinin ve sokaklardaki devriye araçlarının GPS vericilerinin haritasını gösteren ekrana bakıyordu. Bayard arkasına iyice yaklaşana kadar onu duymadı.
''Vukuat var mı?'' diye sordu Bayard.
''Şimdilik yok.'' dedi Monroe.
Bayard aynı noktada kümelenmiş 3 GPS cihazını gösterdi.
Orada ne oluyor?
Mariscos Reyes'in kamyonu, 3 ekip orada, 7'lik durum.
Sunset and Western'da bir gıda kamyonunda yemek arasıydı. Bayard yemek yemediğini ve acıkmaya başladığını fark etti. Ne var ki deniz mahsulü yemek istemiyordu.
Boş ne istiyordu?
9 yıl önce bulduğu ceset hakkında Relic'le konuşmak istiyordu.
Boş soruşturuyor galiba.
Hala polis olduğunu söyledi. Bizim birimde değil ama, değil mi?
Hayır, San Fernando Emniyetinde görev yapıyor.
Buradaki cinayetle San Fernando'nun ne alakası var?
Bilmiyorum Bayard. Buradayken kendisine soracaktın. Gitti artık.
Ne çabuk.
Relic bir bok hatırlamıyordu da ondan.
Dvorak görevinin başına döndü mü?
Munro ekrandaki üç ekiplik kümeyi işaret etti. Döndü ama şu anda yedilik durum.
Ben de oraya gidecektim. Ekmek arası karides yemeye. Sen bir şeyler ister misin?
Hayır sağ ol. Yanına telsiz almayı unutma.
Anlaşıldı.
Dipnot, kod 7. Polis birimlerinin mola verdiğinde hizmet dışı kalmak için merkeze bildirdiği kod. Dedektifler aralarında kod 7 için yedilik durum ifadesini kullanırlar.
Bayard dedektif bürosuna dönmeden dinlenme odasına uğrayıp kahvesini lavaboya döktü, bardağını duruladı. Ardından şarjdaki telsizlerden birini alıp merkezin arka kapısından ekip otosuna yöneldi. Sabah ayazı çökmüştü. Otoparktan ayrılmadan önce bagajdan ceketini alıp giydi. Bayard gıda kamyonuna vardığında Relic hala oradaydı. Çavuş Dvorak tek kişilik araba kullandığından molalarda diğer polislerle takılırdı. Bayard'ın tebeşir tahtasındaki menüyü incelediğini fark ettiğinde Sally Wright dedi.
Ne haber Relic dedi Bayard.
Cennette bir geceyi daha yaraladık.
Ne demezsin?
Bayard ekmek arası karides söyleyip baharat masasındaki acılı soslardan birini içine boşalttı. Ekip otasının çamurluğuna yaslanmış karnını doyuran Dvorak'in yanına gitti. Arabanın kaputunda yemeğini yiyen iki devriye polisi daha vardı. Bayard Dvorak'in yanı başına yaslandı.
Nelly diye sordu Dvorak.
Karidesli dedi Bayard. Ben tebeşir tahtasındakilerden şaşmam. Oradakiler taze oluyor. Limandan alıp doğrudan buraya getiriyorlar, değil mi?
Sen öyle diyorsan.
Öyle olduğunu umuyorum.
İlk ısırığını aldı, lezzetliydi ve balık tadı yoktu.
Fena değil dedi.
Ben balık spesiyalinden aldım dedi Dvorak. Motoru bozar bozmaz da ben kaçar.
İğrençsin çavuş ama kaçmaktan söz açılmışken şu boş denen adam ne istiyordu?
Sen boşu gördün mü?
Onu dedektif bürosundaki dosyaları karıştırırken yakaladım.
Evet, biraz çaresiz, üzerinde çalıştığı bir vakada ipucu arıyor.
Hollywood'da mı? Ben onu San Fernando Emniyetinde görev yapıyor sanıyordum.
Orada görev yapıyor evet ama bu araştırdığı özel bir vaka. 9 yıl önce öldürülen bir kız, cesedi ben bulmuştum ama dişe dokunur bir şey hatırlayamadım.
Bayard yemeğinden bir ısırık daha aldı, başını salladı. Ağzı karides ve lavaş doluyken bir sonraki sorusunu sordu.
Kız kimdi dedi.
Evden kaçan biri, adı Daisy, 15 yaşındaydı ve sokaklarda kendini pazarlıyordu. Üzücü hikaye. Western civarında onu Hollywood'da sık sık görürdüm. Bir gece yanlış arabaya binmiş. Cesedini Kauenga bulvarında bir ara sokakta buldum. İsimsiz bir ihbardı, onu hatırlıyorum.
Daisy sokakta kullandığı adı mıydı?
Hayır, gerçek adıydı. Daisy Clayton.
O sırada cinsel suçlarda Cesar Rivera mı vardı?
Cesar mı? Emin değilim. Aradan 9 yıl geçmiş olabilir.
Peki Cesar'ın vakayla aşırı neşir olduğunu hatırlıyor musun? Çünkü boş onun dolabını karıştırıyordu.
Dvorak omuz silkti. Ben cesedi buldum ve merkeze haber verdim. Rene, hepsi bu dedi. Sonrasına karışmadım. İnsanları uzak tutmak için beni sokağın öbür ucunu kapamaya gönderdiklerini hatırlıyorum. O zamanlar rütbem yoktu.
Üniformalı polislerin kollarında hizmet ettikleri her 5 yıl için bir çizgi olurdu. 9 yıl evvel Relic neredeyse çaylaktı. Bayard başını sallayıp son sorusunu sordu.
Boş sana benim sormadığım bir soru sordu mu?
Evet ama kız hakkında değildi. Daisy'nin erkek arkadaşını sordu. Cinayetten sonra onu bir daha görüp görmediğimi bilmek istiyordum.
Erkek kardeşi kimdi peki?
Evden kaçan bir baltaya sap olamamış serserinin teki. Onu duvar yazılarında kullandığı adından tanıyorum. Addict. Gerçek adı da Adam gibi bir şeydi. Boş söylemişti. Unuttum şimdi. Ama cevabım hayırdı. Onu cinayetten sonra bir daha hiç görmedim. Onun gibiler uzun süre aynı yerde duramazlar.
Aralarındaki ilişki sadece sevgili miydiler?
Birlikte takılıyorlardı. Bilirsin işte, koruma için. Öyle bir kızın sokaklarda birine ihtiyacı vardı. Pezevenk gibi. Kız iş tutuyor, oğlan da onu kolluyordu. Parayı da bölüşüyorlardı. Ama o gece belli ki oğlan çuvallamış. Kıza yazık olmuş.
Bayard başını salladı. Boş muhtemelen Daisy'nin tanıdığı ve etkileşime girdiği kişileri ve ömrünün son gecesinde nereye gittiğini en iyi bilen kişinin Adam Addict olduğunu düşündüğü için onunla konuşmak istiyordu. Şüpheli de olabilirdi elbette.
Boş'u biliyorsun değil mi diye sordu Dvorak.
Evet dedi Bayard, eskiden burada görev yapıyormuş.
Aşağıda kaldırımdaki yıldızları da biliyorsun.
Tabii ki.
Görev başında öldürülen birim memurlarını onurlandırmak adına Hollywood karakolunun önündeki kaldırıma hatıra yıldızları dökülmüştü.
İşte aşağıda bir tane var dedi Dvorak. Teğmen Harvey Pounce'a ait. Anlatılanlara göre burada görev yaptığı sırada Boş'un amiriymiş. Boş'un üzerinde çalıştığı bir vakada kaçırılmış ve işkence görürken kalp krizinden ölmüş.
Bayard bunu daha önce duymamıştı. Failler yakalandı mı diye sordu.
Kiminle konuştuğuna bağlı dedi Dvorak. Sözde dosya düştü ama bana kalırsa kötülüklerle dolu bu büyük şehirde çözülmeyi bekleyen bir başka gizem. Söylentilere göre adam Boş'un yaptığı bir şey yüzünden öldürülmüş.
Dosya düştü tabiri vakanın bir tutuklama ya da yargılama olmadan resmi olarak kapatıldığı durumlar için kullanılırdı. Genellikle şüpheli ya ölmüş ya da başka bir suçtan müebbet yatıyor olurdu ve ilave cezayla neticelenmeyebilecek bir vakada mahkeme sürecini başlatmak gerek zaman gerekse de yapılacak masrafa değmezdi.
Dosya muhtemelen mühürlüdür, politik meseleler.
Teşkilatta üst mevkilerdekileri ilgilendiren vakalar söz konusu olduğunda işler böyle yürürdü. Bu tarz vakalarda tek bir yanlış hamle bile kişinin kariyerini mahvedebilirdi. Boş hakkındaki bilgiler ilginç ama konuyla alakasızdı. Bayard lafı Daisy Clayton vakasına getirecek soruyu sormak üzereydi ki Dvorak'in telsizi cızırdadı. Devriye ofisinden Teğmen Munro, onu ev içi şiddetle müdahale eden bir ekibe nezaret etmesi için Beechwood Canyon'daki bir adrese yönlendiriyordu.
''Gitmem gerek.'' dedi sandviçinin ambalajını buruşturup top yaparak. ''Benimle gelip destek olmak istersen başka tabii.''
Bayard bunun nezaketen yapılmış bir davet olduğunu farkındaydı. Relic'in bir gece vardiyası dedektifinin yardımına ihtiyacı yoktu.
''Merkezde görüşürüz.'' dedi Bayard. ''İşler sarpa sarar da dedektife ihtiyacınız olmazsa tabii.''
Olayların söylediği gibi gelişmemesini umdu. Ev içi şiddet vakalarında genellikle iki taraf birbirini şikayet eder ve dedektiflikten çok hakemlik yapmak zorunda kalırlardı. Hatta bariz fiziksel yaralanmalar bile her zaman bütün hikayeyi anlatmazdı.
Anlaşıldı, dedi Dvorak.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.